Ezekiel kitabının 25. bölümüne geldik. Kitabın bu kısmı 25-32 bölümler İsrail'in etrafındaki uluslarla ilgili peygamberlikleri içerir. Bu ulusların hepsi günümüzdeki durumlarına bakılınca yeryüzünden silinmiş ve onlarla ilgili peygamberlikler de harfiyen yerine gelmiştir. Ezekiel bu noktaya kadar Yeruşalim ve İsrail diyarı ile ilgili peygamberlikleri vermiştir. Çünkü İsrail çocuklarının nihai çıkışı daha olmamıştır. Son ana kadar halk Tanrı Yeruşalim'i yıkmayacak ve İsrail diyarı yerinde olacaktır diyen sahte peygamberlerin verdiği zayıf umuda tutundu. Zaten bu Tanrı'nın dünyayla iletişiminde kullandığı bir yöntem değil miydi? Yeruşalim düşünce halk şaşırıp kaldı. Allak bullak oldu. Babil'deki gazetenin manşetini görür gibiyim. Yeruşalim yıkıldı. İlk satırlarda şöyle olabilir. Bugün Nebukadnezar ordularıyla duvarı yıkarak Yeruşalim kentine girdi. Ezekiel peygamberliklerinde haklı çıktı ve bundan sonra Yeruşalim'in düşmesiyle ilgili olarak herhangi bir peygamberlik vermeyecektir. Çünkü o tarih yazmıyor. Ezekiel peygamberlik yazıyor. Bundan dolayı da şimdi etraftaki uluslara bakıyor. Onların sonu ne olacak? Bu bölümde bizim için müthiş bir mesaj vardır. İşte orada Tanrı'nın kenti virane halindedir. O kentin üzerinde Yeremya adında birinin durduğunu görüyorum. Yanaklarından yaşlar yuvarlanıyor. Kalbi kırık, kalbi yaralı bir adam. Yeryüzüne 500 yıl sonra gelecek olanı yansıtan odur. O da Yeruşalim'deki Zeytin Dağı'na oturup kent için ağlayacaktır. Çünkü halkının diri ve gerçek olan Tanrı'ya sırtını döndüğü için düşüşün tekrar olacağını biliyor. Bir başka peygamberi daha görüyorum. O ağlamıyor ve ben size bunun neden olduğunu anlatacağım. Bu olayların olduğu zaman onun sevgili karısı öldü ve kutsal yazılar onun karısını sevdiğini açıkça belli eder. Bu peygamber Ezekiel'dir ve ona yas tutmaması söylendi. Bakıldığında sert görünüyordu. Tanrı ona böyle olmasını söyledi. Yeremya ile Ezekiel Tanrı'nın bu konuda iki tarafını gösterir. Bugün görmemiz gereken bir şeydir bu. Tanrı, değerli dostum, yumuşak yüreklidir. Yeremya peygamber gibi Rab İsa Mesih de merhametli ve şefkat doludur. Hiç kimsenin mahvolmasını istemez, buna gönlü razı olmaz. Bundan dolayı da çarmıhta hepimiz için öldü Mesih. Ama onu reddeden kentlere karşı yaptığı konuşmayı dinleyin. İsa Mesih şöyle dedi, "Vay haline ey Horizon, vay haline ey Betsaida, sizlere yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı, çoktan çul kuşanıp kül içerisinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Ama yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır. Ya sen ey Kafernahum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin." Bunu Luka 10. bölümde okuyoruz. Bu yumuşak kalpli İsa'dan gelen güçlü bir dildir değerli dostum. O şu sözleri de söyledi. "Vay halinize, insanların farkında olmadan üzerlerinde gezindiği belirsiz mezarlara benziyorsunuz. Rab onları öyle bir kınadı ki insanın tüyleri diken diken oluyor. Tanrı'nın da iki yönü vardır ve o bugün de aynıdır. Devamlı Tanrı sevgidir, Tanrı sevgidir sözünü duyarak tek yönlü bir görüşe sarılırız. Tanrı'nın sevgi olduğu gerçektir. Tabii ki Tanrımız sevgidir. Ama Tanrı'nın aynı zamanda kutsal olduğu gerçeğini de gözden kaçırmamak gerek. Tanrı doğrudur ve o yargılayacaktır. Bugün küçük bir aşk gemisiyle cennete gitmek için acele etmiyorsunuz. Cennete yalnızca haçta kanını döküp canını veren İsa Mesih'e iman ettiğiniz takdirde gideceksiniz. Ancak o zaman sonsuz yaşama sahip olacak ve Mesih'in doğruluğuyla giydirileceksiniz ki onun huzurunda tam ve kabul edilebilir şekilde durabilesiniz. Onun kurtuluşunu reddederseniz yargının dışında hiçbir şey olmayacaktır. Bugün Tanrı ile ilgili tuhaf bir görüşe sahibiz. Bu bağlamda yıllarca önce bir yazıda okuduğum bir yargıç aklıma geliyor. Bu yargıç hızla karar vermesiyle tanınıyordu. Diğer yargıçlar onun gibi hızlı hareket etmiyordu. Bir arkadaşı ona bir gün, "Hızlı karar vermenin sırrı nedir?" diye sordu. O da, "Ne yaptığımı sana söyleyeceğim," dedi. "Savunmayı dinlerim, sonra da karar veririm." Arkadaşı buna çok şaşırdı. Yargıca, "Davayı hiç dinlemez misiniz?" diye sordu. Yargıç da, "Eskiden dinlerdim ama bu hep benim kafamı karıştırırdı," dedi. Ve bugün etrafta Tanrı'nın sevgisi hakkında konuşup duran kafası karışık bir sürü insan vardır. Ama biz onun, yani Tanrı'nın aynı zamanda bir yargı tanrısı olduğunu, kutsal olduğunu, bu nedenle kötülüğü yargılayacağını asla unutmamamız gerekir. Belki de bu nedenle Hezekiel birçokları için kapalı bir kitaptır. Bunu bazı Rabbin sözünü ciddiye almayan vaizler, liberal kimseler, "Hiç kimse Hezekiel kitabını anlayamaz," diyerek teşvik eder. İşin doğrusu, bu kitabı çalışmadan anlayamazsınız. Bizim için önemli bir ilke dile getirildi ve umarım biz de onun mesajını kaçırmayız. Şimdi İsrail'in etrafındaki ulusların yargılanmasına geliyoruz. Onlarla ilgili çok zaman geçirmeyeceğim çünkü zaten sahneden çekilmişlerdir. Ama tekrar geri gelecekleri için önemlidirler de. Onları yalnızca Tanrı geri getirebilir ve o da bunu yapacağını söylüyor. Amonluların kötü bir başlangıcı vardı. Lut ile küçük kızının zina ilişkisinden gelen göçebe bir ırktılar. Ülkeleri Ölü Deniz kıyısındaydı. Tanrı onların Nebukadnezar'ın kulları olacağını söyledi ve oldular da. Şimdi Tanrı onları yargılamasının nedenini açıklıyor. "Onlara de ki," diyor 25. bölüm 3. ayette, "Egemen Rabbin sözünü dinleyin." Egemen Rab şöyle diyor: "Madem tapınağım kirletildiği, İsrail ülkesi viraneye çevrildiği, Yahuda halkı sürgüne gittiği zaman gülerek alay ettiniz. Ben de size karşı elimi uzatacak, çapul malı olarak sizi uluslara teslim edeceğim," diyor. Evet, Hezekiel kitabının 25. bölümde. Amonlular İsrail'i yıkan düşmana alkış tuttular. Onlarla müttefiktiler. Ama aynı düşman Ammon'u da yıktı. Yeremya 49 ayet 6'da onlarla ilgili şu sözleri okuruz: "Amonluları eski gönencine kavuşturacağım," diyor Rab. "Sizi halklar arasından süpürüp atacak, ülkeler arasından söküp çıkaracak, yok edeceğim. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız," diyor Rab. Hezekiel 25. bölüm 7. ayette. Moğollar Ammonlulardan daha uygardı ama onlar da akraba arasındaki yanlış bir ilişkiden olmuşlardı. Lut ile büyük kızı arasındaki ilişkiden. Moab, İsrail'in doğusu ile Ölü Deniz'in kuzey kısmındaydı. Burası Rut ile Moabluların geldiği diyardır. Rut, Kral Davut'un soyundandı ve bu da onun Rab İsa Mesih'in soyundan olduğunu gösterir. Adı Matta'da Mesih'in soy ağacı sıralanırken orada geçer. Tanrı'nın Moab'ı yargılama gerekçesine dikkat edin. Egemen Rab şöyle diyor: "Madem Moab ve Seyir halkı, bakın Yahuda halkının öteki uluslardan farkı yok," dedi. "Ben de Moab'ın sınırını, ülkenin süsü olan sınır kentlerini, Beyt Yeşimot, Baal Meon ve Kiryatayim'i savunmasız bırakacağım." Hezekiel 25, 8-9. ayetler. Edom, Esav soyundan gelen bir ulustur ki bunun başlangıcı Yaratılış 25'te bulunur. Obadya'nın küçük kitabı Edom'a ve Petra kentine karşı olan yargının ayrıntılarını verir. Tanrı Edom'u neden yargıladığını şöyle açıklar. Egemen Rab şöyle diyor: "Madem Edom Yahuda halkından öç alarak büyük suç işledi, Egemen Rab şöyle diyor, ben de Edom'a karşı elimi uzatacak, insanları da hayvanları da yok edecek, ülkeyi viraneye çevireceğim. Teman'dan Dedan'a kadar Edomlular kılıçla vurulup yok olacaklar. Hezekiel 25, 12, 13. ayetler. Edom'un Tanrı'nın seçilen halkına karşı davranışı, Tanrı'nın onları yargılamasına neden olur. Egemen Rab şöyle diyor: madem Filistinliler Yahuda'ya acımasızca davrandılar, eskiden var olan düşmanlıklarıyla onu yerle bir ederek öç aldılar. Egemen Rab da şöyle diyor: elimi Filistinlilere karşı uzatacağım, Keretlileri söküp atacağım, kıyıda yaşayanlardan sağ kalanlarını yok edeceğim, onlardan ağır bir öç alacak, onları öfkeyle paylayacağım. Kendilerinden öç alınca benim Rab olduğumu anlayacaklar. Hezekiel 25, 15, 17 ayetler arası. Filistinliler ortadan yok oldu, artık o diyarda değiller. Onlara karşı yapılan peygamberlik harfiyen yerine geldi ve dolayısıyla inanmayan eleştirmen Hezekiel'in peygamberliğini daha sonraki bir tarihe koymak ister. Öyle ki bu tarih olarak görülebilsin. Kardeşim, Tanrı'nın kendisine ve halkına karşı günah işlemiş ulusları yargıladığı gerçeğine dikkat etmemizde yarar vardır. Tanrı elbette ki kendi ulusunu da yargılamaktadır. Hem de diğer uluslardan daha çok. Çünkü onlara ışık verilmiştir ve onlar itaat ettikleri sürece, Tanrı'ya boyun eğdikleri sürece o ülkede refah, barış olacaktı. Ama ne zaman ki bu halk, yani Tanrı'nın halkı itaat etmez, Rab'be karşı sırtlarını dönerlerse, itaatsiz olurlarsa, Rab da onları başka uluslar aracılığıyla yargılar ve gereken cezayı verir, verdi ve vermektedir. Şimdi Hezekiel kitabının 26. bölümüne bakalım. 26-28 bölümler Sur'a ve Sayda'ya karşı yapılan peygamberlikleri verir. Sur ve Sayda tencere ve kapağı gibidir. Birini diğeri olmadan düşünemezsiniz. Bu bölümler peygamberliğin harfiyen yerine gelmesindeki titizliğe dair muhteşem bir örnektir. Sur, deniz ticaretiyle ünlü büyük Fenike ulusunun başkentiydi. Akdeniz'de ve hatta ötesinde devamlı seferler yaptılar. Bugün onların Cebeli Tarık Boğazı'nın iki tarafındaki kayalıkların ve Cebeli Tarık Dağı ve kalesinin etrafında dolaştıklarını ve teneke almak için Büyük Britanya'ya kadar gittiklerini biliyoruz. Kuzey Afrika'da bir koloni oluşturdular. İspanya'daki Tarşiş bu insanlar tarafından bulundu. Müthiş kolonicilerdi ve keşiflerinde düşündüğümüzün ötesine geçtiler. Sur, büyük ve kibirli bir kentti. Sur kralı Hiram, Davut'un iyi bir arkadaşı olup ona gerekli inşaat malzemelerini vermişti. Ama Hiram, Süleyman ile Davut'la anlaştığı kadar anlaşamadı. Öyle ki Hiram büyük bir kraldı. Ancak Baal tapınma merkezi de Sur ve Sayda'daydı. Eski bir kahin olan kralın kızı İzebel, İsrail kralı Ahav ile evlendi ve Baal'a tapınmayı Kuzey Krallığı'na getirdi. Şimdi Tanrı'nın Sur ve Sayda ile ilgili verdiği müthiş peygamberliğe bakalım. 26. bölümün ilk iki ayetinde sürgünlüğümüzün 11. yılı diyor, ayın 1. günü Rab bana şöyle seslendi: İnsanoğlu, madem Sur kenti, Yeruşalim için oh oh ulusların kapısı olan kent yıkıldı, kapıları bana açıldı, o viraneye döndü, ben zenginleşeceğim dedi. Egemen Rab şöyle diyor: ey Sur, sana karşıyım. Deniz dalgalarını nasıl kabartırsa ben de ulusları senin üzerine öyle saldırtacağım. Sur, Yeruşalim'in yıkıldığı zaman yıkıldı. Nebukadnezar Sur'u aldı. Tanrı, ey Sur, sana karşıyım dediği zaman onun o yere karşı olduğundan emin olabilirsiniz. Dalgalar nasıl kıyıya vurursa uluslar da Sur'a, ki Sur yıkılmayan büyük bir ticaret merkeziydi, öyle vuracak der Tanrı. Sur'un duvarlarını yıkacak, kulelerini yerle bir edecekler. Toprağını kazıp süpürecek, seni çıplak bir kayalık haline getireceğim diyor 4. ayette. Nebukadnezar kente karşı geldi ve kenti yıktı ama kazıp süpürmedi. Hezekiel 26 ayet 5'te Sur denizin ortasında, balıkçıların ağ gerdikleri bir yer olacak diyor. Egemen Rab böyle diyor. Uluslar Sur'u yağmalayacak. Şimdi Tanrı Sur'un kibirli bir ticari başkenti değil, bir balıkçı köyü olacağını söyledi. Ki bugün olan da budur. Sur'a bağlı kıyı kentlerinde yaşayan kızlarını kılıçla öldürecekler. O zaman Surlular benim Rab olduğumu anlayacaklar. Ezekiel 26 ayet 6. Sur'a bağlı kıyı kentlerinde yaşayan kızlar, benim düşünceme göre Sur'un kurduğu kolonilerdi. Biri de Kıbrıs'taydı. Kıbrıs bakır anlamına gelir ve Sur da bakırı oradan aldı. Bu metalleri eski uygarlık dünyasına getirenler Fenikeli tüccarlardı. Egemen Rab şöyle diyor, krallar kralı, Babil kralı Nebukadnezar'ı atlarla, savaş arabalarıyla, atlarla, büyük bir orduyla kuzeyden Sur'a getiriyorum. Sur'a bağlı kıyı kentlerinde yaşayanları kılıçtan geçirecek, size karşı kuşatma duvarları, toprak rampalar yapacak, kalkanını size karşı kaldıracak. Duvarlarınızda gedik açmak için kütükler yerleştirecek. Silahlarıyla kulelerinizi yıkacak. Sayısız atının çıkardığı toz sizi örtecek. Duvarlarında gedik açılmış bir kente girer gibi kent kapılarınızdan girdiğinde atların, tekerleklerin, savaş arabalarının gürültüsünden duvarlarınız sarsılacak. Ezekiel 26, 7, 10 ayetler arası. Nebukadnezar, Sur'un duvarlarında tam Yeruşalim'e yapmış olduğu gibi gedikler açtı ve bu peygamberlik harfiyen yerine geldi. Atlarının tırnakları bütün sokaklarınızı çiğneyecek, halkınız kılıçtan geçirilecek, güçlü sütunlarınız devrilecek diyor 11. ayette. 7-11 ayetleri Nebukadnezar'ın kenti ele geçireceğini açıkça öngörmesine ve o zamirini bu bölümde devamlı kullanmasına dikkat etmek ilginçtir. Ama şimdi bir sonraki ayetle başlayan zamir odan onlara döner. Tanrı halkların geleceğini söylemişti ve bu da işte burada görülür. Servetinizi alacak, mallarınızı yağmalayacaklar. Duvarlarınızı yıkacak, güzel evlerinizi yerle bir edecekler. Taşlarınızı, kerestenizi, toprağınızı denize atacaklar. Okuduğunuz gürültülü şarkılara son vereceğim. Lirlerinizin sesi bir daha duyulmayacak. Sizi çıplak bir kayalık haline getireceğim, balıkçıların ağ gerdikleri bir yer olacaksınız. Bir daha kurulmayacaksınız çünkü ben Rab söylüyorum. Egemen Rab böyle diyor. Ezekiel 26, 12-14 ayetler arası. Bu peygamberliğin yerine gelmesi asırlarca sürdü. Çünkü Sur'un kalıntıları orada 300 yıl kaldı ve son derece etkileyiciydi. Nebukadnezar kenti yıkmış olmasına karşın bu ikinci peygamberlik gerçekleşmemişti. Taşları, keresteleri ve toprağı denize kim atacaktı? İşte Daniel'in peygamberliğinde keçi olarak simgeleştirilen Büyük İskender batıdan çıkar gelir. Gördüğünüz gibi Surlular Babil sürgününün ardından kentlerini bir ada üzerine yeniden inşa etmeye ve ana yurdu da unutmaya karar verdi. Bir deniz gücü olduklarından kendilerini adada daha iyi koruyabilirlerdi. İşte İskender oraya geldi. Kentin kalıntılarını gördü ama adadaki yeni kent onun ulaşabileceği bir yer değildi. Bol zamanı ve askeri vardı. Böylece kente giden bir geçit yapmaya karar verdi. Denizi dolduracak malzemeyi nereden buldu? Eski Sur'un inşaat malzemelerini, taşları, surları ve hatta kentin tozunu bile aldı ve üzerinden ordusunun geçip yeni Sur kentine varacağı bir geçit yaptı. Kenti yok etti ve o günden bugüne dek de yeniden inşa edilmedi. Dostum, müthiş bir peygamberliktir bu. Bahsetmiş olduğum gibi Nebukadnezar'ın kenti yıkmasıyla ilgili peygamberliği eleştirmenler, Hezekiel'in bunu her şey olup bittikten sonra yazdığını söyleyerek açıklamaya çalışırlar ama Hezekiel'in bunu Büyük İskender'den sonra yazdığını iddia etmeleri imkansız. Bunu yalnızca Tanrı bu kadar doğru ve net öngörebilirdi. İskender'in ana karadan adaya yapmış olduğu geçitte yürürseniz orada o dönemden kalma kalıntıları görürsünüz. Kalıntılar araştırılıyor. Etrafta her çeşit kırılmış çömlek ve sanat eserleri vardır. Hezekiel'in peygamberliği harfiyen yerine geldi. Sur'un kalıntılarına bakıp Tanrı'nın sözünün bir tahmin işi olmadığını, tam tersine Tanrı'nın söylediği sözün harfiyen yerine geldiğini görürsünüz. Sayda bugün olduğu gibi duruyor ama Sur yok. Hiç kimse Sur'u yeniden inşa etmeye çalışmadı. Lübnan bununla uğraşmadı. Tanrı'nın sözü Sur'un yeniden yapılmayacağını söylüyor. Sur yeniden inşa edilmiş olsaydı bu Tanrı sözüyle çelişirdi ama kimse Sur kentini yeniden inşa etmedi. Edemezdi de çünkü Sur'un yeniden kurulmayacağını Tanrı söyledi ve bu söz de harfiyen yerinde duruyor değerli dostum.